Ayrım 40, Medusa Darbesi, Robert Ludlum, sayfa 440. 37. Bölüm. Etraf karanlıktı. ABD deniz piyadesi üniforması giymiş olan biri, Victoria tepesindeki evin arka duvarına tırmanarak içeriye atladı. Gölgelere sığınarak usulca ilerledi. Bir zamanlar bir kütüphane olduğu anlaşılan ve duvarı uçmuş olan odanın önünde M16 tüfeğini yere bırakmış sigara içen bir asker duruyordu. Belinde de bir 45'lik vardı. Karanlıklara gizlenen adam bekledi. Deniz piyadesi birden esneyerek gözlerini kapattığı anda saldırdı. Elindeki piyano telini onun boğazına dolayıverdi. Hiç ses çıkmadı. Katil kapkaranlık olan bu yere bıraktı cesedi. Gerideki projektörlerden çoğu patlamalar sırasında kırılmıştı. Ayağa kalkıp bir sigara yakarak sakin bir tavırla başka birinin nöbet beklediği teras kapısına doğru gitti.
''Nöbetçi sigara içmeye mi çıktın?'' diye sordu.
''Evet, uyuyamadım. Güneyli vurgusuyla konuşuyordu.''
''Tanrının belası, portatif yataklar çok rahatsız. Hey dur, sen kimsin?''
Asker sözlerini tamamlayamadı. Bir bıçak gırtlağına saplanmıştı. Katil cesedi sürükleyerek karanlıklara götürüp bıraktı. Sonra eve girdi. Loş bir koridorun dibinde, bir kapının önünde 3. deniz piyadesi duruyordu. Nöbetçi silahını aşağıya indirerek saatine baktı.
''Erken geldin. Nöbeti devretmem için daha 1 saat 20 dakika var.''
''Ben sizin gruptan değilim.''
''Sen dün gecekilerden olmalısın. Sizi Hawaii'ye gönderdiklerini sanıyordum.''
''Birkaçımıza burada kalmamız emredildi. Şimdi konsolosluktayız. O kır saçlı adam, McAllister mı ne, sabaha kadar ifademizi aldı.''
''Bu iş pek garip doğrusu ahbap.''
''Çok haklısın. Şimdi de özel pipo tütünü istiyor. O delinin bürosu nerede?''
''Epey önce onunla doktorun sağdan ilk kapıdan içeriye girdiklerini gördüm.''
Nöbetçi dönerek başıyla bir kapıyı işaret etti.
''Orası kimin odası?'' ''Adını bilemiyorum ama her şeyi o yönetiyor. Elçi diyorlar.''
Katilin gözleri kısıldı.
''Elçi mi?'' ''Evet, odanın yarısını o manyak uçurdu ama kasaya bir şey olmadı. Bu yüzden buradayım, bahçede de biri var.''
Katil hafif sesle ''anlıyorum.'' diyerek elini tüniğinin altına soktu. Deniz piyadesi elini kaldırdı.
''Dur, kapıdaki asker neden buraya haber göndermedi?'' ''Özür dilerim ama sormam gerekiyor.''
Elini belindeki telsize attı. Katilin fırlattığı bıçak askerin göğsüne saplandı. Birden deniz piyadesinin üstüne atlayarak boynuna sarıldı ve baş parmakları soluk borusunu sıktı. 30 saniye sonra da Haviland'ın odasının kapısını açarak cesedi içeriye taşıdı. Sınırı gecenin karanlığına geçtiler. Şık takım elbiseler giydikleri bol buruşuk kılıkların yerini almıştı. Yanlarında da içlerinde resmi belgeler olduğu anlaşılan ateşe çantaları vardı. Aslında bunlar da silahlar ve Bourne'un Fransız dairesinin aldığı bazı şeyler bulunuyordu. Adı Wong olan Macaulu haberci diplomatik pasaportları görünce etkilenmişti. 20 bin Amerikan doları da alacağı için onlarla birlikte sınırı geçmeyi kabul etti.
''Wong aslında bu iş daha önce anlattığım kadar zor değil.'' diye açıkladı. ''Nöbetçilerden ikisi anne tarafından akrabamdır. Birbirimize yardım ederiz. Ben onlara daha yararlı oluyorum. İkisinin karnı da doyuyor ve evlerinde televizyonları var.''
Jason şaşırdı. ''Madem akrabandı neden ona pahalı bir saat vermeme itiraz ettin?''
''Çünkü bu yüzden şımaracaktı. Benden fazla şey beklemesini istemem doğrusu.''
Wong onların birer dakika arayla son kapıdan girmelerini istedi. Tam 8.55'te oradaydılar. Kırmızı zırhlı pasaportlar dikkatle incelendi. Sonra içerideki bölüme gönderildi. Çinliler nezaketle gülümseyerek diplomatları sırayla kapıdan geçirdiler. Karşılarına Zuhai Shi Guangdong bölgesinin yöneticisi çıktı. Kısa boylu tıknaz kadın bozuk bir İngilizce ile konuştu.
''Zuhai Shi'de resmi işiniz mi var?''
Müsteşar cevap verdi. ''Önemsiz bir toplantı ve birkaç saat sürecek. Daha sonra Macao'ya döneceğimizi umuyoruz. Bizi gelip yoldaki kahveden alacaklar. Onun için orada bekleyeceğiz.''
''Kahve yolun solundadır efendim. Yine Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğinizi umarız.''
McAllister de eğilip selam verdi. ''Bu nezaketinizi unutmayacağız.'' Kadın da selam vererek uzaklaştı. Bourne işi iyi hallettin diye mırıldandı. ''Ama bu kadının bizden yana olmadığı belli.''
''Öyle, kendisine Beijing'de ya da buradaki garnizonda birini araması söylenmiştir. Kadın sınırı geçtiğimizi bildirecek. Haberi alanda hemen Şeng'i arayacak. O da benim geldiğimi ve yanımda senin olduğunu bilecek.''
Jason loş kahveye doğru yürürken fısıldadı. O şimdi yolda, çoktan havalandı. Bu arada izlendiğimizi biliyorsun değil mi?
McAllister ona baktı. Hayır, bundan haberim yoktu.
Shank dikkatli davranmak zorunda. Onu telaşlandıracak kadar bilgi verdim. Tek dosya olduğuna inansaydı bunu benden satın alır ve sonra da beni öldürürdü. Ama Washington'da bir kopya olduğunu düşünüyor. Asıl yok edilmesini istediği dosya o. Bu yüzden beni kuşkulandıracak ya da kaçmama neden olacak bir şey yapmayacaktır. Şu anda yanında düşünemeyeceğim kadar çok para olmalı. Shank dosyalar ortadan kaldırıldıktan sonra parayı geri alıp beni öldürmeyi planlıyor. Görüyorsun ya, başarısızlığa uğramamak için çok güçlü bir nedenim var.
Bourne onu süzüyordu. Bu işi iyice düşündün değil mi?
McAllister önüne bakarak haftalardır düşünüyorum diye cevap verdi. En küçük ayrıntısına kadar inceledim. Yalnız açıkçasını istersen senin öldürüleceğine inanıyordum. Bu durumda Shank'i görmeye tek başıma gideceğimi sanıyordum. Haviland'da söylediğim gibi doğru yollar, kısa yollar en uygun olanlarıdır. Bizler işleri karıştırmayı yeğliyoruz.
Elini kahvenin kapısına attı. Dostum Wong burada birkaç dakika kalmamızı ve kendimizi göstermemizi istedi. Ondan sonra sokağa çıkacağız. Kendisi bizi 25 dakika sonra alacak. Bunun da 12 dakikası geçti bile.
12 mi? 10 ya da 15 değil. Tam 12 mi?
Tamam.
2 dakika geç kalırsa ne yapacağız? Onu vuracak mıyız?
Müsteşar çok komik diyerek kahveye girdi.
Kahveden çıkarak karanlık yolda ilerlediler. Guangdong sınır noktasına bakan alana doğru gittiler. Wong ortalıkta yoktu. 25 dakika geçmişti. 5 dakika daha geçti. Bourne bir şey oldu diye mırıldandı. Şimdiye kadar bizi bulması gerekirdi.
2 dakika geçti diye onu vuralım mı yani?
McAllister bu şakayı yinelediği için kendine kızdı. Bu durumda sakin davranmamız gerekir.
Jason içini çekti. 2 değil, 10 dakikadan fazla oldu. Belki de Wong kendisini bulmamızı istiyor.
Anlayamadım.
Anlaman gerekmez. Dolaşıyormuşuz, zaman öldürüyormuşuz gibi davran. Böylece o kadın güreşçi bizi görürse şaşırmaz. Çin'in resmi görevlileri randevularına daima geç kalırlar.
15 metre kadar yürüyünce birinin "Come back!" diye fısıldadığını duydular.
Wong, olduğunuz yerde kalın ve birbirinizle konuşuyormuş gibi yapın ama beni dinleyin.
Ne oldu?
Sizi izliyorlar.
Bourne habercinin duyabileceği bir sesle konuştu.
Kim izliyor?
Domuz.
So Jiang mı?
Öyle efendim, bu yüzden ortada gözükmemem gerekiyor.
Medusa'dan Delta denilen adam onu şimdi haklarım dedi.
McAllister ona engel oldu.
Hayır, Shank'ten emir almıştır o. Belki de yanımıza birinin gelip gelmeyeceğine bakıyor. Shank şu anda helikopterdedir. Jiang güçlü bir elektrik fenerini yakıp söndürerek pilot her şeyin yolunda gittiğini haber verebilir.
Bourne hayretle ona baktı.
Sen her şeyi hesaplıyorsun.
Gölgelere gizlenen Wong fısıldadı.
Başka bir yol var. Bunun için para da istemem. Domuzu ben öldüreceğim. Hem bu yüzden sizi suçlayamayacaklar.
Bourne şaşırdı. Ne?
Bu adam önüne gelen kadına saldırıyor. Kadınlarla zorla ilişki kuruyor. Son 4 yılda pek çok ailenin utanç duymasına neden oldu. Ama şimdiye kadar onu öldüremediler. Çünkü Macao'ya geldiğinde bile yanında silahlı muhafızları vardır. İlk kez bu gece tek başına ortaya çıkıyor. Muhafızları onu tepelere giden yolda bekliyorlardır herhalde. Siz yürüyün. Sizi izlerlerse peşinden giderim. Sizi izlemezse engellenmeyeceğinizi anlar ve size yetişirim.
Bize yetişecek misin?
Domuzu öldürüp cesedini de ona uygun yere, kadınlar tuvaletine bırakacağım. Ondan sonra sizi bulurum.
Jason ya bizi izlerse diye sordu.
O zaman yolda bir fırsatını bulup temizlerim. Bu durumda muhafızları yakınında olacağı için herkes onun muhafızlarından birinin karısına göz koyduğunu sanır. Siz gidin. Uzun otların gerisinde kalan ilk tepenin dibinde sizi bulurum. 7 kilometre kadar gittikten sonra ormana girin. Tarlalara doğru gidin.
Peki, zaten sen bana o yolu göstermiştin. İyi bir av dilerim Wong.
Başarılı olacağıma inanabilirsiniz. Bunun için yeterli nedenim var.
İki Amerikalı eski alanda ilerlerken sivil kılıktaki şişman bir Çinli gölgelerde durarak onların arkasından baktı. Sonra saatine bir göz atıp memnun bir tavırla gülümsedi. Albay Zhou Jiang dönerek grimsi ışıkların aydınlattığı sınır kapısına doğru gitti. Zuhai Shai Guangdong bölgesinin yöneticisi hemen onu karşılayarak tapar gibi büyük bir hayranlıkla bakıp "Onlar çok önemli kimseler olmalı albay" dedi.
"Ya öyle öyle."
Önemli oldukları sizin gibi üstün bir subayın kendileriyle ilgilenmesinden belli. Emrettiğiniz gibi Guangzhou'daki adamı aradım. Kendisi bana teşekkür etti ama adımı duymadı.
Soğuk bezgin bir tavırla konuştu. Ona adını söyleyeceğim.
Gece Macao'ya dönecekleri zaman onları en iyi adamları geçirecek.
Soğuk kadına baktı. Buna gerek yok. Onları çok gizli, üst düzeyde bir toplantı için hemen Beijing'e götürecekler. Bana onların bu sınırdan geçtiklerini gösteren kayıtları yok etme emri verildi.
Demek o kadar gizli.
Evet sayın yoldaş, bunlar devletin gizli işleri ve en yakın iş arkadaşlarınıza bile açmamanız gerekiyor.
Tıknaz kadın, kağıtları şimdi ortadan kaldıracağım dedi. Çay ve kahve var, hatta Hong Kong'dan İngiliz viskisi bile geldi.
Ah, İngiliz viskisi hiç fena olmaz. Size eşlik edebilir miyim yoldaş? İşim sona erdi.
İki şişman Çinli cam kapıdan geçerek yöneticinin odasına gitti.
Bourne McAllister'ın omzunu yakalayarak fısıldadı. Sigaralar.
Nerede?
İleride, yolun sonunda, ağaçların arasında.
Görememiştim.
Çünkü böyle bir şeyi araştırmıyordun. Sigaraları avuçlarının içine almışlar ama yine de görülüyor. Ağaçların gövdeleri bir an hafifçe aydınlanıyor, sonra kararıyor. Adamlar sigara içiyorlar. Bazen uzak doğuluların sigarayı seksten daha çok sevdiklerini düşünüyorum.
Şimdi ne yapacağız?
Deminden beri yaptığımızı, ama daha gürültücü olmalıyız. Yürü ve aklına gelen her şeyi yüksek sesle söyle. İstersen bir şarkının sözlerini bile söyleyebilirsin. Böylece kafan da yorulmaz.
Ama neden?
Çünkü tahminin doğru çıktı. Shen kendini tehlikeye düşürecek kişilerle buluşmadığımızdan emin olmak istiyor. Onun güvene kavuşmasını sağlamalıyız.
Aman tanrım, ya onlardan biri İngilizce biliyorsa?
Hiç sanmam, ama içim rahat edecekse konuşacak bir şeyler bulabiliriz.
Hayır, bu işi beceremem. Partilerden ve ziyafetlerden nefret ederim. Oralarda ne diyeceğimi bilemem.
Bu yüzden şarkı sözlerini söylemeni önerdim. Sen durunca ben de bir şeyler uydururum. Haydi sakin bir tavırla ama hızlı hızlı konuş. Sigaralar söndü, bizi fark ettiler.
Ah tanrım, pekala.
O'Reilly'nin verandasında oturup kan ve ölüm dolu hikayeler anlatırken Jason öğrencisine kötü kötü baktı.
Doğrusu uygun şarkıyı buldun. Bu eski bir kolej şarkısıdır. Hem de açık saçıktır.
Edward, beni hep şaşırtıyorsun.
O'Reilly'nin kızını biz. Bourne adamların gizlendiği ağaçların yanından geçince
harikaydın diye mırıldandı. Başka ilginç şeyler biliyor musun?
Ah, kalan sözleri unuttum.
Üzülme, anımsarsın.
Bu ihtiyar O'Reilly ile ilgiliydi. Tamam, anımsadım. Önce biri onun kızıyla Finger diyordu. Sonra iki yanına tabanca takmış O'Reilly geliyordu. O'Reilly kızıyla Finger diyen köpeği arıyordu. Tamam, iyi anımsadım.
İstersen Macao'ya dönünce bütün işi baştan incelersin.
Hangi proje? Ha, anladım. Bir tane daha şarkı vardı, pek eğlenceliydi. Duvarda 100 şişe bira var, biri düştü. Duvarda 99 şişe bira var.
Yeter, askerler bizi duyamıyorlar artık.
Öyle mi? Tanrı'ya şükürler olsun.
Çok iyiydi müsteşar. O adamlardan biri biraz İngilizce biliyorduysa kafası benimkinden beter karışmıştır. Biraz hızlan, 30 metre kadar sonra tek başına ilerleyeceksin.
Ne? Beni bırakacak mısın?
10-15 dakika için. Hem yürü hem de kolunu büküp kaldır. Çantayı koluna dayayıp açacağım.
Sol koluna ateşe çantası dayanan McAllister, nereye gidiyorsun diye sordu.
Jason çantayı açıp uzun bir bıçak çıkardı ve hemen çantayı kapattı. Beni yalnız bırakamazsın.
Sana bir şey olmayacak, kimse seni durdurmayacak. İsteseler de seni şimdiye kadar çoktan durdururlardı. Sen çantayı al, ben geride ne olduğunu anlayacağım. Yürümeye devam et.
Medusa'nın adamı birden dönüp yandaki ağaçların arasına daldı. Ses çıkarmadan ilerleyerek geniş bir yarım daire çizdi. Orada bekleyen bir grup adama iyice yaklaştı. Yaprakların arasından süzülen ay ışığında onları sayması güç olmadı. 6 kişiydiler. Hepsinin omuzunda da bir hafif makineli asılıydı. Yalnız ortada bir gariplik vardı. Adamların hepsi de Halk Cumhuriyeti'nin yüksek rütbeli subaylarına özgü, 4 düğmeli, pahalı kumaştan yapılmış üniformalar giymişlerdi. Üstelik Guangdong garnizonundaki askerler, hatta subaylar gibi kanton lehçesiyle de konuşmuyorlardı. Mandarin vurgusundan onların Şeng'in yakın adamları olduğunu anladı. Bakan adamlarıyla gelmişti. Adamlardan biri çakmağını yakarak saatine bakarken Bourne onun yüzünü gördü. O korkunç gecede yakalanmış biri rolü yaparak kamyona binen ve Eko'yu kandırmaya kalkan Çinliydi.
Şeng bile ona biraz saygı göstermişti. Yumuşak sesli, zeki bir katildi.
Adam Ziyan Zai diyerek zamanın geldiğini belirtti.
Belinden çıkardığı telsizi ağzına götürdü.
Mermeri arıyorum. Yalnızlar. Yanlarında kimse yok. Aldığımız emri uygulayacağız. İşareti bekleyin.
Born adamlar doğrulup silahlarını ellerine alırlarken yere çöküp sürünerek hızla döndü ve ormandan çıktı. Şeng'in adamları gelmeden McAllister'a yetişmeliydi. 2 dakikadan kısa sürede müsteşarın yanına geldi.
Ses çıkarma diye fısıldadı.
McAllister titreyen ellerle ona ateş çantasını verdi.
Neyse patlamadı.
Ne gördün?
Buradaki tepeleri uçuracak kadar cephanesi olan 6 adam. Oh tanrım, buradan çıkamayacağız.
Umudunu kesmemelisin, ben bu durumu düşünmüştüm. Adımlarını sıklaştırırken McAllister'a baktı. Senin planında bu tehlike vardı zaten.
Biliyorum, paniğe kapılmayacağım, korkmayacağım.
Birden ormandan çıkarak tarladan geçen toprak yola geldiler.
O adamlar buraya neden geldiler dersin?
Şeng bir tuzağa karşı önlem almış. Ancak düşüncende yanılmadıysan onlar paniğe kapılıp kaçmaman için bizden uzakta kalmaya dikkat edeceklerdir. Böyle olursa kurtulduk demektir.
Nasıl?
Jason bu soruya cevap vermedi. Tarlada sağa doğru git. Wong'a 5 dakika vereceğim. Ama o arada bir işaret verildiğini görür ya da helikopter, motor sesi duyarsak durum değişir.
Wong o adamlara gözükmeden ormandan geçebilir mi?
Macao yolunu tutmamışsa geçebilir. Uzun otlarla dolu tarladan geçip ilk tepenin dibine geldiler. Born önce saatine, sonra McAllister'a baktı. Eliyle ağaçları işaret etti. Tepeye tırmanıp gözlerden kaçalım. Ben burada kalacağım. Sen ilerle ama ikinci tarlaya çıkma. Ormanın kenarında kal ve gözükme. Bir ışık görür ya da bir uçak sesi duyarsan ıslık çal. Islık çalabilir misin?
Peki, hiç alamam. Çocuklar küçükken bir köpeğimiz, 6 renkli bir seterimiz vardı ve...
Tanrı aşkına, ağaçların arasından taş at, yuvarlandığını duyarım, haydi yürü.
Evet, anlamıyorum, yürüyorum.
Delta etrafı dinledi, artık deltaydı o. Ay zaman zaman bulutlara girdiği için etraf birden karanlıklara gömülüyordu. Dikkatli uzun otlara bakıyordu. Otlar tepenin dibine, yani kendine doğru sallanmaktaydı. Aksi bir hareket olup olmadığını görmeye çalışıyordu. 3 dakika bekledi ve boşuna zaman kaybettiğini düşünmeye başlayacağı sırada birden bir adam sağda otların arasından çıkıp ağaçların gölgesine sığındı.
Adam Kampek diye fısıldadı. Wong! Haberci evet efendim diyerek ağaçların arasından geçip Jason'a yaklaştı. Beni bıçakla mı karşılıyorsun?
Geride birkaç kişi var ve açıkçası senden umudu kesmiştim. Sana tehlike büyük olursa gidebileceğini söylemiştim. Hem adamların silahları da çok güçlü.
Bu durumdan yararlanabilirdim ama bana para vermekle kalmadın. Büyük sevinç duymama neden olacak bir fırsat da hazırladın. Bu yüzden pek çok kimse minnet duyacaktır.
Domuz soğumu.
Born telaşlandı. 1 dakika. Bu işi o adamlardan birinin yaptıklarını sanacaklarından emin misin?
Neden?
Hangi adamlar?
Geride makineleri olan devriyeler var. Guangdong garnizonundan da gelmemişler. Beijing'den yollanmışlar.
Ben işi Zuhai Şii'de gümrük kapısında hallettim.
Lanet olsun, her şeyi alt üst ettin. Bu adamlar onu bekliyorlardı.
Bekleselerdi bile domuz gelmezdi. Gümrük kapısındaki yönetici kadınla içiyordu. Tuvalete gidince onu kıstırdım. Şimdi yan taraftaki kadınlar tuvaletinde pislik içinde yatıyor. Gırtlağını yarıp organlarını da kestim.
Aman tanrım, demek o bizi izlemeyecekti.
Bunu yapmaya hiç niyeti yoktu.
Anlıyorum. Demek bu geceki sadece Beijing'den gelenlerin katılacakları bir operasyon.
İşte kiraladığın gözler burada efendim. Nereye bakmamı ve ne yapmamı istiyorsun?
Yolun oradaki adamların yanından geçerken bir güçlük çıktı mı?
Hayır, ben onları gördüm ama onlar beni görmediler. Şimdi tarlanın yanındaki ağaçların orada oturuyorlar. Bu arada elinde telsiz olan adam eriştiği kimseye işaret verilir verilmez uzaklaşmasını söyledi. Bunu anlayamadım ama sanırım bir helikopterle ilgisi var.
Öyle mi sandın?
Fransız'da bir gece İngiliz'i buraya kadar izledik. Bu yüzden seni getireceğim yeri biliyordum. Bir helikopterden inen adam İngiliz'le konuştular.
Kendisi de öyle söylediydi.
İngiliz bunları sana mı söyledi?
Bunu bırak şimdi, burada kal. O adamlar bu tarafa gelecek olurlarsa bilmek istiyorum. Ben 2. tepenin önündeki tarlada olacağım. Yani Fransız'da o helikopteri gördüğün yerde... Delta bir an durup düşündü. Kibrit yakıp dikkati çekmen doğru olmaz. Birden hafif ama belirli sesler duydu. Taşlar taşlara çarpıyor, McAllister işaret veriyordu. Taş filan al, bunları sağdaki ağaçlara doğru at. Ben sesi işiterim.
Şimdi ceplerime taş dolduracağım.
Delta çantasını aldı. Bunu sana sormaya hakkım yok ama silahın var mı?
357'lik bir magnum, bol kurşun. Bunları anne tarafından akraban verdi.
Seni bir daha görmeyeceğimi umarım Wong. Eğer görmezsem hoşça kal. Sen gerçekten eşsiz bir adamsın. Hem geçen sefer beni yendiğine de inanabilirsin.
Hayır efendim, sen beni yendin. Ama bir kez daha denemek isterim doğrusu.
Medusa'nın adamı bunu unut diye fısıldayarak hızla tepeye tırmanmaya başladı.
40. ayrımın sonu, sayfa 451.